Ayrım 12.
Bazıları ağaçlarının üzerinde ata binercesine oturmak için eğer kullanıyorlardı. Pratik bir yöntem diye yorumladığı bu çare, ağaçlarda geçirdiği yıllar boyunca Cosimo'nun hiç aklına gelmemişti. Üzengiler sayesinde ayaklar sarkmıyor, bacakların karıncalanma tehlikesi ortadan kalkıyordu. Bazıları da herhalde ağaçtan ağaca birbirlerini gözetlemekten başka işe yaramayan denizci dürbünlerini, aralarından biri amiral rütbesindeydi, kullanıyorlardı. Merakları için güzel bir besin, bir dedikodu fırsatıydı bu. Bütün hanımefendiler ve küçük hanımlar elleriyle işledikleri yastıklara oturmuşlar, ya dikiş dikiyor, bütün toplulukta görülen tek çalışmaydı bu, ya da koca koca kedileri okşuyorlardı. Kedilere gelince ağaçlarda bunlardan bir sürü vardı. Bir sürü de kuş vardı ama kafeslerdi. Belki de öksenin kurbanıydılar. Özlemle okşanmak için genç kızların ellerine konan birkaç da özgün güvercin. Bu ağaçtan salonlarda Cosimo ciddi ciddi bir konuk gibi kabul ediliyordu. Sürgündeki soylular ona kahve sunuyor, hemen Sevilya ya da Granada'da bırakıp kaçmak zorunda kaldıkları saraylarından, mallarından, ambarları ile ahırlarından söz etmeye başlıyorlardı. Hakları geri verildiği günde onu davet ediyorlardı. Kendilerini süren bu kraldan hem bağnazca bir nefret hem de sofuca bir saygıyla söz ediyorlardı. Ara sıra ailelerinin mücadele ettiği kişiyle otoritesi, kendi otoritelerinin güvencesi olan krallığı büyük bir kesinlikle birbirinden ayırıyorlardı. Ara sıra da tam tersine ilkine eş tutkulu bir hareketle isteyerek bu iki görüşü birbirlerine karıştırıyorlardı. Cosimo konuşmanın krallarını her yönelişinde hangi görüşü benimseyeceğini kestiremiyordu. Sürgünlerin bütün hareketlerinde ve sözlerinde doğal bir payı da bulunan ama öte yandan da biraz da yapaylık belirten bir hüzün ve yas havası vardı. Çoğu kere insanlar tanımı oldukça belirsiz davalar uğruna savaştıklarında inançlarının kararsızlığını tavırlarındaki güvenle giderme gereksinimi duyarlar. İlk bakışta Cosimo'ya biraz fazla kıllı ve derileri koyuca gelen genç kızlarda hep zamanında bastırılan bir neşenin kaynadığı seziliyordu. İçlerinden ikisi bir çınardan öbürüne hareketle tüylü topu atıyorlardı. Tik tak tik tak. Sonra küçük bir çığlık, tüylü top yola düşmüştü. Aşağı zeytinlik yumurcaklarından biri topu kapıyor, iki peseta karşılığında geri vermeyi öneriyordu. En sondaki kara ağaçta El Conde adında perukasız ve giysileri bakımsız bir ihtiyar yaşıyordu. Yaklaşırken peder Sulficio sesini alçattı. Cosimo da onun gibi yapmak gereğini duydu. Zaman zaman El Conde bir dalı oynatıyor ve tepenin eğimini, sonra uzaklarda kaybolan yer yer yeşil ve kasvetli ovayı seyrediyordu. Don Sulpicio fısıldayarak Kral Carlos'un zindanlarında tutulan ve işkence gören El Conde'nin oğullarından birinin öyküsünü anlattı. Önemli bir neden olmadan sürülen bütün bu soyluların zaman zaman niçin ve nasıl burada olduklarını hatırlamaları ve kendi kendilerine yinelemeleri gerekiyordu. Yalnız Cosimo bunu anlamıştı, ihtiyar gerçekten acı çekiyordu. Değişik bir görüntü keşfetmeyi beklercesine dalı çekerken yaptığı bu hareket asla ufka rastlamayıp ne yazık ki çok uzaklarda bulunan topraklara varmayı umut edercesine ağır ağır dalgalı boşlukta gezinen bu bakış Cosimo'nun gördüğü gerçek sürgün acısının ilk belirtisiydi. El Conde'nin varlığının bu soylu kişiler için ne büyük önem taşıdığını anladı. Bu varlık hepsini birleştiriyor, topluluklarına bir anlam veriyordu. El Conde belki en yoksulları, herhalde ülkesinde en az saygı göreniydi. Ama onlara ne kadar acı çekmeleri ve umut beslemeleri gerektiğini gösteren de El Conde'ydi. Cosimo ziyaretlerinden dönerken bir kara ağacın tepesinde daha önce fark etmediği bir kız gördü. İki sıçrayışta kızın yanına vardı. Genç kızın menekşe rengi nefis gözleri vardı. Teni mis gibi kokuyordu. Bir kova taşımaktaydı. Herkese rastladığım halde nasıl oldu da sizi görmedim? Kuyudan su çekmeye gitmiştim dedi ve gülümsedi kız. Biraz eğilen kovasından su döküldü. Cosimo kovayı doğrultmasında yardım etti. Öyleyse ağaçtan iniyorsunuz. Hayır, çengel gibi bir kiraz ağacı kuyuyu gölgeliyor. Kovalarımızı orada sallandırıyoruz. Gelin de görün. Bir avlu duvarının üzerinden geçen dal boyunca ilerlediler. Kız kiraz ağacına kadar Cosimo'ya yol gösterdi. Kuyu ağacın tam altındaydı. Görüyor musunuz baron? Baron olduğumu nereden biliyorsunuz? Ben her şeyi bilirim, dedi kız bir gülümsemeyle. Kız kardeşlerim ziyaretinizi bana hemen haber verdiler. Oyun oynayan kızlar mı? Ta kendileri, Irena ve Raimunda. Don Frederico'nun kızları mı? Evet. Peki sizin adınız ne? Ursula. Buradakilerin hepsinden daha iyi yürüyorsunuz ağaçlarda. Çünkü daha küçücük bir kızken ağaçlara tırmanırdım. Granada'daki evimizin avlusunda kocaman ağaçlar vardı. Şu gülü koparabilir misiniz? Bir ağacın tam tepesinde sarmaşık gülü çiçek açmıştı. Ne yazık ki hayır. İyi ya, ben size koparırım. Kosima yola koyuldu ve gülle döndü. Ursula gülümsedi, elini uzattı. Kendi elimle takmak istiyorum. Söyleyin nereye takayım? Saçlarıma teşekkür ederim. Ve Cosimo'nun eline yol gösterdi. Şimdi söyleyin bana, dedi Cosimo. Şu badem ağacına erişebilir misiniz? Nasıl erişilebilir, dedi Ursula gülerek. Uçmayı bilmiyorum. Bekleyin. Ve Cosimo bir kement attı. Bu iple bağlanmaya ses çıkarmazsanız sizi makarayla çeker gibi çıkarırım oraya. Hayır, dedi genç kız. Korkuyorum. Ama gülüyordu. Bu benim yolum. Her şeyi kendim yaparak yıllardır böyle yolculuk ediyorum. Tanrı yardımcınız olsun. Cosimo kızı badem ağacına çıkardı. Sonra kendisi de aynı ağaca çıktı. Daracık, genç bir badem ağacıydı bu. Çok yakın oturuluyordu üzerinde. Ursula yaptığı uçuştan ötürü henüz soluk soluğa ve kıpkırmızıydı. Korktunuz mu? Hayır. Ama yüreği hızlı hızlı atıyordu. Gülünüzü kaybetmemişsiniz, dedi Cosimo, düzeltmek için çiçeğe dokunarak. Ağacın üzerinde bu kadar sıkışık oturduklarından her an kucaklaşıyorlardı. Ah, dedi kız. İlk hamleyi Cosimo yaptı ve öpüştüler. Böylece aşkları başladı. Delikanlı mutlu ve şaşkındı. Kız da mutluydu ama hiç şaşkın değildi. Kızlar için hiçbir şey rastlantı değildir. Cosimo'nun büyük umutlarla özlemini çektiği aşk şimdi oldukça beklenmedik bir biçimde geliyordu. Hem düşleyebildiklerinin tümünden çok daha güzeldi. İşin en şaşırtıcı yanı da aşkın bu denli basit olmasıydı. Cosimo o an bu işin hep böyle gideceğini sandı. 18. Şeftali ağaçları çiçek açtı. Bademlerde, kirazlarda. Cosimo ile Ursula günlerini birlikte çiçeklerle kaplı ağaçlarda geçiriyorlardı. İlkbahar neşesiyle Guatemala'yı Tobasco'ların kasvetli komşuluğunu bile renklendiriyordu. Sürgünler topluluğunda kardeşim hemen yararlı olmayı becerdi. Bir ağaçtan öbürüne geçmenin değişik türlerini öğretiyor, bu soylu kişileri her zamanki ağır başlıklarından kurtulup biraz hareket etmeye itiyordu. En yaşlılara ziyaret ve gezintilere olanak veren halattan köprüler yaptı. İspanyolların arasında bir yıl ya da bir yıla yakın kalmakla topluluğu kendi buluşu olan çeşitli araçlar, su depoları, fırınlar, kürklü uyku tulumlarıyla donattı. Yaratıcılık heyecanı içinde sevdiği yazarların görüşleriyle en az bağdaşan alışkanlıklarına bile yardımcı oldu. Böylece bu dindar insanların sürekli günah çıkarmak istediklerini görüp bir ağaç gövdesine günah çıkarma yeri oydu. Zayıf Don Sculpcio, demir teller ve bir perde ile kapanan pencerenin aradındaki bu daracık yere süzülüp işlenen günahları dinleyebilirdi. Yalnız teknik yeniliklere merak sarmak Cosimo'yu geçerli kurallara saygıya karşı koruyamıyordu demek. Yeni düşüncelerin de yardıma gelmesi gerekliydi. Kitapçı Orbeke'ye mektup yazıp yokluğunda gelen kitapları Ombrosa'dan aşağı zeytinliğe yollamasını istedi. Böylece Ursula'ya birkaç kere Paul ve Virgin'le yeni Heloise'i okuyabildi. Sürgündeki İspanyollar büyük bir meşe ağacında sık sık toplantılar yapıyorlardı. Bu tartışmalı toplantılar sonucu yazdıkları dilekçeleri krallarına yolluyorlardı. Mektupların her birinin aslında birer öfkeli protesto, tehdit, hatta aşağı yukarı ultimatum olması gerekliydi. Ama her keresinde işlerinden birinin daha uzlaştırıcı, daha saygılı bir yol seçilmesini önerdiği an geliyordu. Elinde sonunda bir af dilekçesi yazıyor, alçak gönüllülükle iyi yürekli majestelerinin ayaklarına kapanıyor ve bağışlanmayı diliyorlardı. O zaman El Conde'nin dikildiği görülüyordu. Hepsi susuyorlardı. El Conde başını sallıyor, alçak ve güçlü bir sesle konuşuyor, yüreğinde birikeni döküyordu. Oturduğunda öbürleri ciddi ve sessiz, kala kalıyorlardı yerlerinde. Kimse bir daha af dilekçesinden söz etmiyordu. Cosimo artık topluluktan biri olmuştu. Toplantılara katılıyordu. Gençliğe özgü saf bir ateşlilikle filozofların düşüncelerini, hükümdarların kusurlarını, akıl ve adalet yoluyla devletlerin nasıl yönetileceğini açıklıyordu. Ne yazık ki onu dinleyebilecek yetenekli kişiler, ileri yaşına karşın anlamak ve tepki göstermek için kafasına hep yoran El Conde, birkaç kitap okumuş bulunan Ursula ve ötekilerden daha uyanık iki genç kızdı. Topluluğun geri kalan bireyleri man kafaydılar. Giderek El Conde görüntüyü seyredip kendinden geçmeyi bıraktı ve okunacak kitap istedi. Rousseau ona biraz sevimsiz geliyordu. Tersine Montesquieu hoşuna gidiyordu. Bu da ileri doğru atılmış önemli bir adımdı. Öbür soylu İspanyollardan bazıları Peder Sulpicio'ya fark ettirmeden Cosimo'ya gelip bazı açık saçık bölümleri okumak için La Pucella'yı istiyorlardı. Ama onlarla hiçbir yere varma olanağı yoktu. El Conde ise yeni görüşleri yutuyordu. Dolayısıyla da meşe ağacındaki toplantılar bambaşka bir biçim aldı. Artık bu toplantılarda devrim yapmak üzere İspanya'ya dönmekten söz ediliyordu. Peder Sulpicio tehlikeyi hemen sezemedi. Kendisi özel bir inceliğe sahip değildi. Üstleriyle ilişkilerini yitirdiğinden bilinçleri zehirleyebilecek son avulardan haberli değildi. Ama düşüncelerine biraz çek düzen verince bazı kişilerde psikoposluk damgası taşıyan mektuplar alır almaz diyorlardı. İblisin topluluklarına sızdığını, ağaçları ve üzerindekileri yakacak bir kıvılcım yağmuru beklemek gerektiğini söylemeye koyuldu. Bir gece Cosimo bir yakınmayla uyandı. Elinde fenerle koştu ve El Conde'yi üzerinde yaşadığı kara ağaca bağlı buldu. Cizvit papazı da başında durmuş, yaşlı adamı bağlayan ipleri sıkıyordu. ''Durun muhterem peder, bu da nesi?'' ''Kutsal Engizisyon'un kolları oğlum. Şimdilik sapık düşüncelerini itiraf edip iblisi kusma sırası bu talihsiz ihtiyarda. Daha sonra senin içinde bir şeyler düşünülecek.'' Cosimo kılıcını çekti ve ipleri kesti. ''Siz kendinize dikkat edin muhterem peder. Akıl ve adalete hizmet edecek kollar da yok değil.'' Cizvit papazı cübbesinin altından kınsız bir kılıç çıkardı. ''Ronda Baron'u uzun süreden beri ailenizin mezhebimizle görülecek bir hesabı var.'' ''Ölü babamın hakkı varmış.'' diye bağırdı Cosimo. Kılıcını papazınkiyle tokuştururken Cizvitler hiçbir şeyi asla bağışlamazlar. Dalların üzerinde dengelerini yitirmeden çarpıştılar. Peder Sulpicio çok usta bir eskrimciydi. Kardeşim kaç kere güç durumlara düştü. Üçüncü saldırıda kendine gelen El Conde haykırmaya koyuldu. Uyuyanlar uyandılar ve ikisinin arasına girdiler. Don Sulpicio ile El Conde arasında bir uzlaşmaya varıldı ve her şey eski haline döndü. Kuşkusuz Cosimo'nun tetikte olması gerekiyordu. Ursula ile ağaçlarda gezinirken her zaman Cizvit papazı tarafından gözetlenmek başlıca kaygısıydı. Papazın Don Federico'ya sokulup kulağını bükmek ve genç kızın her zamanki arkadaşlarıyla çıkmasını engellemek istediğini öğrendi. Aslında bu soylu ailelerin geleneklere bağlılıktan gelen çok sert bir ahlak anlayışları vardı. Ama sürgünde ve ağaçlarda eskisi gibi katı olunamıyordu. Cosimo iyi bir delikanlıya benziyordu. Soyluydu, yararlı oluyordu. Kimse kendisini zorlamadan onlarla kalıyordu. Ursula ile arasında ufak bir sevgi olduğu açıktı. Emin olmak için çiçek ve meyve peşinde meyve ağaçları arasında kayboluşlarını izlemek yeterdi. Ama bütün bunlara göz yummak da en iyisiydi. Don Sulpicio'nun zehirli uyarısından sonra Don Federico durumu bilmezlikten gelemedi. Bir görüşme için Cosimo'yu çınarına çağırdı. Yanında upuzun ve kapkara Don Sulpicio duruyordu. ''Baron, söylendiğine göre sık sık benim Nina ile görülüyormuşsunuz. Bana Dablor Vuestra idioma öğretiyor efendimiz. Kaç yaşındasın? Diez Nuev ve yakın. Joven, çok genç. Çocuğum evlenme çağına gelmiş bir kızdır. Purke hep onunlasın. Ursula 17 yaşında. Kasarte mi düşünüyorsun? Ne? Kızım sana çok kötü El Castiliano öğretiyor. Hombre. Diyorum ki kendine bir novia seçmeyi, bir yuva kurmayı mı düşünüyorsun? Sulpicio ile Cosimo tehlikeyi uzaklaştırmak için sanki birlikte ellerini uzattılar. Konuşma Cizvit papazının istediği yönde gelişmiyordu. Hele kardeşimin dilediği yönde hiç. Yuvam, dedi Cosimo çevresindeki en yüksek dalları ve hatta bulutları göstererek. Yuvam her yanda, erişebileceğim her yerde, her zaman daha yüksek. Nos es esto. Prens Federico Alonso başını salladı. Baron, ülkemize dönmemiz için çıktığınızda bizimle Granada'ya gelirsen Sierra'nın en zengin topraklarını göreceksin. Major que aquí. Don Sulpicio dayanamadı. Ama efendimiz bu delikanlı Voltaire'ci. Kızınızla gezmemesi gerekir. Oh, es joven, es joven. Düşünceler gider ve gelirler. Kesaje, evlensin. Hepsi geçecek. Granada'ya gelsin, gelsin. Muchas gracias a usted. Düşüneceğim. Kilit derisinden kalpağını elinden evirip çevirerek yerlere kadar eğilen ve selam veren Cosimo çekildi. Yeniden Ursula'ya rastladığında düşünceli göründü. Ursula, babam benimle konuştu. Bazı şeyler söyledi. Ursula bir an dehşete düştü. Artık birbirimizi görmememiz mi gerekiyor? Hayır, değil. Sürgünden sonra sizlerle Granada'ya gelmemi istiyor. Evet, çok iyi olur. Her neyse, görüyorsun seni seviyorum. Ama her zaman ağaçlarda yaşadım ve ağaçlarda kalmak istiyorum. Oh Cosimo, bizim oralarda da çok güzel ağaçlar var. Evet, ama bu arada sizinle birlikte yolculuk etmek için ağaçtan inmem gerekiyor. Bir kere de ağaçtan indim mi? Bütün bunlarla kafanı yorma. Şimdilik sürgündeyiz. Belki de yaşam boyu sürgünde kalacağız. Kardeşim kafasını yormaktan vazgeçti. Ama Ursula'nın tahminleri de yanlış çıktı. Kısa süre sonra Don Federico, İspanya kralının mühürlerini taşıyan bir mektup aldı. Katolik majestelerinin ilan ettiği af sonucu sürgün kararnamesi yürürlükten kaldırılmıştı. Sürgüne giden soylular evlerine dönebilir ve bütün mallarına yeniden sahip olabilirlerdi. Haber yayılır yayılmaz çınar ağaçlarında bir kargaşalıktır başladı. Dönüyoruz, dönüyoruz. Madrid, Sadiz, Sevilla. Söylenti kente yayıldı. Aşağı zeytinlik halkı merdivenlerle koşup geldiler. Birçok sürgün halkın alkışları arasında yere indi. Geri kalanlar eşyalarını topluyorlardı. Bu daha işin başı diye bağırıyordu El Conde. Meclis bizi dinlemeli, kral da. Sürgün arkadaşlarından hiçbiri o sıra El Conde'yi dinleyecek durumda değildi. Kadınlar tuvaletlerinin modaya uygun düşmeyeceğini ve giysilerini yenilemek zorunda olduklarını düşünüyorlardı. Derken El Conde aşağı zeytinlik halkına büyük bir söylev vermeye koyuldu. Evet, İspanya'ya gidiyoruz ama göreceksiniz, görülecek hesaplar olacak. Ben ve bu delikanlı, Cosimo'yu gösteriyordu, adaleti gerçekleştirmeyi başaracağız. Cosimo utanç içinde hayır işareti yapıyordu. Aşağı taşımak zorunda kaldıkları Don Federico, Cosimo'ya bağırdı. Baja Joven Bizarro, in aşağı değerli delikanlı, bizimle Granada'ya gel. Bir dalın üstünde büzülen Cosimo kendini koruyordu. Como no, diyordu prens. Benim oğlum olacaksın. Sürgün bitti, diyordu El Conde. Uzun süre kafamızda oluşturduğumuz şeyleri uygulamaya geçebiliriz artık. Ağaçlarda yapacak neyin kaldı baron? Artık hiçbir neden yok. Cosimo kollarını açtı. Sizlerden önce ağaçlara çıkmıştım efendiler. Sizlerden sonra da ağaçlarda kalacağım. Bizi bırakıyor musun diye haykırdı El Conde. Hayır, devam ediyorum diye karşılık verdi Cosimo. İlk inenlerden olan ve kız kardeşleriyle bir arabaya bavulları tıkmaya uğraşan Ursula ağaca koştu. Öyleyse seninle kalıyorum diye bağırdı. Seninle kalıyorum. Ve merdiveni çıkmaya koyuldu. 4-5 kişi onu durdurdular. Merdivenden indirdiler. Merdiveni de ağaçtan uzaklaştırdılar. Adios Ursula, mutlu ol diye bağırdı Cosimo. Genç kızı zorla bir arabaya koyup götürürlerken. Neşeli bir havlama duyuldu. Efendisinin aşağı zeytinlikte kaldığı sürece en hırçın hoşnutsuzluğu gösteren Optimus Maximus belki İspanyolların kendileriyle sürekli çekişmekten bezmişti. Mutluluğuna kavuşmuş gibiydi. Ağaçlarda unutulan birkaç kediyi ama bu kez oyun niyetine kovalamaya koyuldu. Kediler tüylerini dikiyor, ona karşı tıslıyorlardı. Kimi atla, kimi arabayla, kimi posta seferiyle sürgünler yola çıktılar. Kardeşim aşağı zeytinlik ağaçlarında tek başınaydı. Hala dallara takılmış, rüzgarda dalgalanan birkaç tüy, birkaç kurdele, birkaç dantel parçası, sağda solda da bir eldiven, bir dantel şemsiye, bir yelpaze, bir mahmuzlu çizme görülebiliyordu. 19. Dolunaylar, kurbağa vıraklamaları, İspinoz kuşlarının ötüşmeleriyle geçen bir yaz, Ombrosalılar baronu yeniden gördüler. Daldan dala sıçrıyor, burnunu her yere sokuyordu. Somurtuk ve hırçındı. Sanki bir kuşun telaşı içindeydi. Hemen Çeçin adında vadinin öbür yakasında oturan bir kızın Cosimo'nun metresi olduğu söylentileri dolaşmaya başladı. Kesinlikle bilinen bu kızın yalnız bir evde sağır bir teyzeyle oturduğu ve penceresinin dibinden bir zeytin dalının geçtiğiydi. Kentin alanında işsiz güçsüz kişiler bu söylentinin doğru olup olmadığını tartışıyorlardı. Onları gördüm. Kız penceresindeydi. O da dalda oturuyor, geniş el kol hareketleri yapıyordu. Sanki bir yere saydı mübarek. Kız da gülüyordu. Bir süre sonra içeri atladı. Oysa sağlığında ağaçlardan inmeyeceğine yemin etmişti hani? Canım, bunu kendine kural seçmiş ama ara sıra bu yoldan ayrılmalar olabilir. Kuraldan ayrılmaların başladığı yerde. Ben de buna gereksinimim olmadığını söylüyorum. Kız penceresinden zeytin ağacına atlıyor. Ama nasıl beceriyorlar? Oldukça güç olmalı. Birbirlerine el sürmediklerine bahse girerim. Kıza yaltaklanıyor, doğru. Ya da onu baştan çıkaran kız. Ama baron ağacının tepesinden aşağı inmiyor. Evet, hayır, o, kız, pencere, atlama, dal, bunlar sonu gelmeyen tartışmalardı. Evli ve nişanlı erkekler artık sevgililerinin başlarını kaldırıp ağaçlara bakmalarına dayanamıyorlardı. Kadınlara gelince birbirlerine rastlayıp dedikodu etmedikleri an yoktu. Hep de Cosimo hakkında. Çeçina ya da bir başkasıyla kardeşim serüvenlerini ağaçlardan hiç inmeden sürdürüyordu. Bir keresinde şiltesini sırtlamış dalların üzerinde koşarken ona rastladım. Bir tüfek, bir ip, bir küçük balta, bir av çantası, bir su kabı ya da barut torbası taşır gibi doğal bir biçimde yapıyordu bu işi. Dorothea adında bir hafif kadın kendi isteğiyle, kar amacıyla değil de sırf hakkında bilgi edinmek üzere Cosimo ile buluştuğunu bana itiraf etti. Sonra ne oldu? Hiç de fena değildi. Zobeyde adlı bir kadın ağacı türeyen adamı kendi deyimiyle düşünde gördüğünü bana anlattı. Ama düşü o kadar doğru ve ayrıntılıydı ki bence yaşanmış bir gerçeğe çok benziyordu. Tabii pek o kadar iyi bilemem ama Cosimo herhalde bir anlamda kadınların başını döndürüyordu. İspanyollar arasında yaşayalı beri kendine daha dikkat ediyordu. Ayı gibi kıllar içinde dolaşmaktan vazgeçmişti. Bir pantolon, bir redingot ve İngilizler gibi silindir şapka giyiyordu. Tıraş oluyor, perikosuna özen gösteriyordu. Giyinişini görmek bile ava mı yoksa kadınla buluşmaya mı gittiğini gösteriyordu. Gerçek şu ki olgunluk çağına gelmiş soylu bir kadın, adını veremeyeceğim bir Ombrosalı hanım, kızları ve torunları hayatta olup alınabilirler ama o çağda herkes olayı biliyordu. İhtiyar arabacısıyla birlikte arabasında hep yalnız başına dolaşıyor, ana yolun ormandan geçen bölümüne gidiyordu durmadan. Belirli bir yere vardığında arabacıya "Civita" diyordu, "Orman mantar dolu, hadi bana şu küçük sepeti doldurun. Sepeti doldurunca gelirsiniz." Ardından da adama bir küfe yüklüyordu. Zavallı romatizmalarına karşın aşağı iniyor, koca sepeti yükleniyor, ana yoldan ayrılıyor ve çiğle ıslanmış eğrelti otları arasında kendine yol açmaya çalışıyordu. Kayın ağaçlarının arasına gömülüyor, bir kuzu mantarı ya da bir kara burçak bulabilmek için her yaprağın altını karıştırmak üzere eğiliyor ve az sonra kayboluyordu. Bu süre içinde Soylu Hanım yükseklere uçmak için arabasından atlamış ve yolu gölgeleyen sık yaprakların arasına dalmış oluyordu. Daha fazlasını söylemenin olanağı yok. Yalnız kaç kere orada geçenlerin boş arabayı ormanın ortasında dururken gördükleri biliniyor. Soylu Hanım kaybolduğu gibi gizemli bir biçimde baygın bakışlarla arabasının içinde oturur halde görünüverirdi. Civita çamur içinde sepetinin dibinde birkaç kötü mantar döner gelir ve yola çıkarlardı. Bu türden pek çok öykü anlatılırdı. Özellikle hali vakti yerinde olduğu söylenen beylere konukseverlik gösteren bazı Cenovalı hanımların evlerinde gençlik çağımda ben de bu evlere giderdim. 5 hanım gidip baronu ziyaret etmeyi kafalarına koymuşlar. Bugün bile 5 serçecik diye adlandırılan bir meşe ağacı vardır. Nedenini yalnız biz ihtiyarlar biliriz. Kuru üzüm satan G adında sözüne güvenilir biri bize olayı anlattı. Güneşli güzel bir gün ormanda avlanan G bu meşenin yanında varmış ve gözlerine inanamamış. Cosimo kadınların 5'ini de dallara çıkarıp sağına soluna oturtmuş. Orada 5'i de çırılçıplak tenlerini bozmamak için şemsiyelerini açmışlar, havanın ılıklığından yararlanıyorlarmış. Baron aralarında oturuyor ve onlara Latince şiirler okuyormuş. Ovidius'tan mı yoksa Lucretius'tan mı kimden olduğunu bir türlü anlayamadım. O kadar çok öykü anlatılırdı ki bu öykülerdeki doğruluk payı ne kadar kestiremiyorum. O çağlar bu konularda Cosimo'nun kendisi de utangaç ve suskundu. Tersine yaşlılığında başı sonu olmayan, kendisinin bile içinden çıkamadığı öyküler anlatacaktı. Her neyse kimden olduğu anlaşılmadan bir kız gebe kaldı mı sorumluluğu abime yüklemek gibi rahat bir alışkanlık edinildi. Bir genç kız zeytin toplarken maymununkiler kadar uzun iki kolun kendisini kaldırdığını hissettiğini öne sürdü.